Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. O haftaya klasik şeyle başlamıyorum. Artık izleyeceğimiz bunları biliyor. Ama yeni izleyenmesi evet. Varsa lütfen programı izledikten sonra eğer beğenirseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, işte o zili açmayı biliyorsunuz. Daha sonra değilseniz kanalımıza abone olmayı mutlaka tabii ki yapın ama arkadaşınıza da gönderebilirsiniz bu linkleri. Böylece bize destek olursunuz. Hele ki bir de yorum yaparsanız, yapıcı eleştirileriniz olursa bayılırız. Emoji bile olsa bıraksanız bizim için iyidir diyoruz. Evet, madem öyle hemen başlayalım. Efendim, bu haftaki ilk haberimiz aslında bizim de hani pek ya Barış'ın da bir lansmanına gittiği ve orada da benim de pek beğendiğim Alpine'le ilgili. Ne oldu Alpine'de, ne var, neyin nesidir sevgili Barış?
Evet, Alpine elektrikli otomobillerden böyle yoluna devam ediyor. Renault 5 temelli A290'ı görmüştük biliyorsun. Daha sonrasında yine bir elektrikli otomobil tanıttı. Alpine A390 isimli. Tabii ki A290 böyle Renault 5 temelli olduğundan dolayı daha kompakt bir araçtı. Ama A390 daha büyük ama klasik bir SUV yerine fastback silüetine sahip dinamik sportif bir araç olarak karşımıza çıktı. Hatta ilk başta böyle şey düşünülebilir ya, hani Türkiye'ye gelmez zaten bu gibi düşünülebilir ama 2026 yılında Türkiye pazarında da satışa sunulacağı açıklandı. Böyle de bir bilgi verilmiş oldu lansmanda. Otomobil neler sunuyor? Öncelikle zaten daha önce konsept olarak karşımıza çıkmıştı. Tasarım, gövde tasarımına baktığımızda konseptin çizgilerinden çok fazla uzaklaşılmadığını görüyoruz. Zaten Alpine'in bir DNA'sı var. Yani böyle yarışlardan gelen kendi özel A110 modelinde de bu DNA'yı çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz daha o DNA'yı farklı bir tasarım diliyle açıkçası yansıtmaya çalışmışlar. Baktığımız zaman şöyle neler görüyoruz? GT ve GTS olmak üzere iki farklı versiyonla birlikte satışa sunulacağını görüyoruz. İşte özel jant tasarımları ve logo detaylarıyla bu iki versiyon farklılık gösteriyor. Bunun dışında işte öne çıkan tasarım unsurları arasında eğimli tavan, ki fastback olduğunu söylemiştik. Eğimli tavan çizgisi burada en dikkat çeken detaylar arasında. Üçgen detaylara sahip ön tampon yine otomobilin oldukça sportif ve dinamik görünmesini sağlamış. Özellikle sanki bu ön taraftaki ışık imzası bana biraz şeyi anımsattı. Chevrolet'i hafiften bir anımsatan bir detay oldu. Çünkü üst tarafta boydan boya uzanan ince bir ışık şeridi geçiyor. Alt kısımda da böyle iki parçadan oluşan ince aydınlatmalar var. Gördüğüm kadarıyla tamponun kenarlarındaki bu üçgen kısımlardaki hava girişlerinin üzerinde de aydınlatmalar yer alıyor gibi görünüyor fotoğraflarda. Orasını net bir şekilde göremedim. Baktığımız zaman yandaki karakter çizgisi az önce de bahsettiğim yine Alpine DNA'sını çok net yansıtan A110 modeline biraz gönderme yapıyor. Tabii ki burada markanın modelleri arasında böyle bazı göndermeler mevcut. Yerden 152 mm yüksekliğe sahip. Yani bu yüksekliği de birazcık daha arttırarak hafiften bir fastback SUV havası yaratmaya çalışmışlar. Daha önce de başka bir konuda, yanılmıyorsam Citroen'in konusunda söylemiştim bunu. Elektrikli otomobillerde batarya zeminde olduğundan dolayı bataryayı birazcık daha hani yolda koruma altına almak adına biraz daha otomobillerde SUV'leştirme konusu öne çıkıyor. Yani bu Alpine A390'da da olduğu gibi işte yerden yüksekliği biraz daha arttıralım. Biraz daha SUV gibi bir gövdeye yer verelim. Birazcık daha bataryayı korumaya alalım. Neden? Çünkü zeminde yer alıyor batarya. Herhangi bir darbe gelme olasılığını biraz daha düşürelim şeklinde düşünce oluyor elektrikli otomobil pazarında. Bunu zaten dile getirmiştik. İç mekanda aslında çok tanıdık bir hava hakim. Zaten Renault tarafında Renault'un yeni modellerinde gördüğümüz bu dijital panel Alpine modelinde de kendini tamamen gösteriyor. Burada özellikle işte Megane E-Tech'le bir benzerlik söz konusu. 12.3 inçlik dijital gösterge panelimiz var. 12 inçlik multimedya ekranımız var. Direksiyon simidi tabii ki Alpine DNA'sını yansıtan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. GTS versiyonunda tabii ki GT'ye göre daha farklı donanımlar var. Nappa deri, Sabelt yarış koltukları geliyor. 850 wattlık 13 hoparlörlü ses sistemi, özel ses sistemi geliyor. Bu otomobilde 532 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Aslına baktığımızda bir yarış otomobili gibi görünüyor. Tasarım olarak çok dinamik bir model ama aynı zamanda işte 5 kişilik bir aile arabası formunu da koruyor diyebiliriz. Bu şekilde iki karaktere sahip, iki karakteri güzel bir şekilde Alpine modelinde birleştirmeye çalışmışlar. Çünkü Alpine dediğimizde ilk aklımıza işte yarışlar A110 modelindeki gibi sportif, daha böyle sportifliği öne alan, performansı öne alan detaylar gelse de A390 dediğim gibi bu iki karakteri birleştirmeye çalışan bir model. Teknik detaylarda tabii ki daha dikkat çekici detaylar karşımıza çıkabiliyor. Şöyle baktığımızda gövde uzunluğu 4615 mm, aks mesafesi 2708 mm. Bir elektrikli araç olduğu için aks mesafesinin fena olmadığını görüyoruz. Bu tabii ki iç mekanda güzel bir ferahlık karşımıza çıkıyor. Ampera Medium platformu üzerine inşa edilmiş. Bu kapsamda işte Renault Megane E-Tech, Scenic E-Tech gibi ve hatta Nissan Ariya gibi. Nissan Ariya tabii ki hani çok başarılı bir model olamadı ne yazık ki Nissan tarafında. Onun adını çok duymuyoruz ama işte Megane E-Tech, Scenic E-Tech gibi modelleri duyuyoruz. Onlarla aynı altyapı üzerine inşa edilmiş bir model. Tabii ki Alpine markasında olduğu için Alpine'in mühendisleri tarafından geliştirilmiş daha özel süspansiyon sistemi, şasi ve yazılım böyle modifikasyonları var. Yani Renault modelleriyle aynı altyapıyı paylaşsa da bu dinamikler açısından biraz daha kendi karakterine sahip bir model olduğunu söyleyebiliriz. Daha dikkat çekici bir detay 3 motorlu 4 tekerlekten çekiş sistemiyle birlikte geliyor. Önde bir tane, arkada 2 tane elektrik motoru yer alıyor ve bu sistem Alpine'in aktif tork yönlendirme teknolojisiyle birlikte destekleniyor. Yani aslında baktığımızda az önce de bahsettiğim gibi bir aile otomobili havası verse de böyle markanın dinamiklerinden çok uzaklaşmış, sportif dinamiklerinden çok uzaklaşmış bir model değil. Yine çevik, atik bir, yine yola çok iyi tutunan bir otomobil olacağını söylemek lazım. GT versiyonunda 396 beygir güç ve 650 Nm tork sunuyor. 0-100 hızlanmasını 4.8 saniyede tamamlıyor. Aslında giriş seviyesi bile oldukça performanslı bir model. GTS versiyonunda 463 beygire çıkıyor güç ve torkumuz da 808 Nm'ye çıkıyor ve bu model 0-100 hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayabiliyor. Açıkçası hani 4.8 saniyeler, 3.9 saniyeler çok etkileyici ama artık elektrikli otomobil pazarında bu değerlere çok alışık olduğumuz için yani 2025 yılında elektrikli otomobillerin çok yaygınlaştığı bir dönemde bizleri çok şaşırtmıyor diyebiliriz. Son hızı 200 km saat ve 220 km saat versiyona göre GT ve GTS'de sırasıyla. GTS versiyonu tabii ki daha böyle güzel bir kalkış isteyenler için overtake modu da yer alıyor. 10 saniyelik bir güç artışı sağlayabiliyor. İşte bir launch control modu gibi düşünebiliriz bunu. Kalkış yaparken aracın daha performanslı olması için. Bunun dışında iki farklı yapay motor sesi sunuluyor. Biliyorsun elektrikli otomobillerde yapay motor sesi mecburi. Biraz daha yayalara ve işte trafikteki diğer kullanıcılara uyarı olması açısından. Bunda daily ve sport olmak üzere iki farklı. Sport muhtemelen biraz daha performansı daha yüksek güce sahip bir motorun simülasyonunu gösteriyordur bize burada. Baktığımız zaman tabii ki ne görüyoruz? Batarya kapasitesi oldukça önemli. Versiyona bağlı olmaksızın 89 kWh'lik bir lityum-iyon batarya kullanılıyor bunda. WLTP'ye göre 20 inçlik jantlar kullanıldığında 555 km'ye kadar biraz daha büyük çaplı 21 inçlik jantlarla birlikte 520 km'ye kadar bir menzil sunuyor. Tabii ki bu WLTP değeri gerçek kullanımda 400 kilometre civarında bir uzun yolda özellikle otoban sürüşünde belki 350-400 kilometre civarında bir menzil vaat edecektir diye düşünüyorum. 190 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği var. O da bataryanın %15'ten 80'e 25 dakikada dolmasını sağlıyor. Tabii ki fiyatlar burada dikkat çekici. Her ne kadar işte iki karakteri birbirine bağlıyor. Hem işte günlük kullanım hem sportif performans kullanım diyoruz ama işte bu biraz fiyata da yansıyor. GT ve GTS versiyonlar sırasıyla 65 bin ve 76 bin euro fiyatla Avrupa'da satışa sunulmuş durumda. Dediğim gibi 2026 yılında Türkiye'ye gelecek ama hani bu fiyatlara baktığımızda Türkiye fiyatının da güzel olacağını söylemek lazım.
Evet, yani tabii Türkiye fiyatının güzel olacağı şeyler. Zor konular. Evet, Türkiye'de fiyat konusu gerçekten zor oluyor ama elektrikli otomobillerle işte en azından gerçek değerlerle ilgili bir şeyler konuşmaya başlayabiliyoruz. Yani tabii ki işte Çin'den gelmiyorsa, o hani Türkiye'de üretilmiyorsa falan biraz böyle işte aynı şu an Stellantis'in yaptığı gibi. Aslına bakarsan tabii vergiler falan filan deyince işler hakikaten çok karışıyor. Yani bazen ben hani anlatıyorum işte ticari otomobillerde %15 vergi falan filan diye söylüyoruz ama ya baktığın zaman da onların da çıplak ham fiyatlarına baktığında Türkiye'de fiyat konusunda aslında herkesin bir kendine göre bir şey tutturduğunu görebiliyoruz. Yani işte binek otomobilde full bir modelle ticarideki bir işte ne diyelim, yani işte biliyorsun mesela Stellantis'te 5 tane aynı model var. İşte Toyota'nın da içinde olduğu diyelim. Hatta 6 mı oldu? 5-6 model. Bunlar ne yaptı mesela? Bunların maliyetleri tabii kendi içinde farklıdır ama Yani o kadar da büyük fark olmaması lazım ama ona rağmen işte işler değişiyor. Aynı şeyi belki Ford'da da, gerçi Otosan olduğu için bilemiyorum, ona bakmadım şimdi, onlara şimdi bir şey söyleyeyim ama yani şuna geleceğim ben, maliyetleri Türkiye'ye göre ayarlıyoruz da bazen, sanki öyle görünüyor. Yani o yüzden sanki bir tarafa halletsek, diyelim ki işte evet ya vergiyi düşürdük desek, yani bir tanesinde bir şey olsa sanki onu da ayarlayacaklar, Mercedes'in daha önce yaptığı gibi. Hani işte tamam ya bu %10'luk dilime giriyor, girmesin buraya deyip %40'lık dilime sokmak için zam yapmak gibi bir şey yani. Hani ona benziyor. Biraz sanki bu var. O yüzden pek hani tam ümitleneceksin. Hani tam bir diyor aydınlanma geliyor, gülüyorum diyor ya, gülme geliyor diyor falan. Aydınlanma, evet. Gülme geliyor da işte hakikaten ona benziyor ya bizim işler. Umarım sürer. Ne diyelim? Peki. Efendim hemen sıradaki haberimize geçelim madem öyle. Biraz aslında Türkiye'deki maliyetlerden bahsediyorduk. Madem öyle, aslında bence olumlu bir gelişme olarak trafik cezalarının katlanması ile ilgili haber var. Bu hafta çok konuşuldu. Ne olacak sevgili Barış? Ona göre tekrar devamlı da yorumlarda devam edelim. Seyircilerimizden de bu konuda yorum bekliyorum mutlaka. Yani onlar ne düşünüyorlar? Siz bu cezaların artması konusundaki düşünceleriniz neler? Yeterli mi? Az mı? Çok mu? Fazla mı gelir? Mutlaka bize sevgili Barış'ın yorumundan sonra bize yorumlarla destek verin. Buyursunlar sevgili Barış.
Evet, aslında son dönemde konuşulan bir şeydi. Son aylarda özellikle böyle yavaş yavaş ayak seslerini duymaya başlamıştık ama artık böyle sesleri daha kuvvetli duyuyoruz. Çünkü baktığımızda yeni bir düzenleme, yolda karayolları trafik kanunu değişiklik yapılmasına yönelik bir düzenleme hatta meclise sunulmuştu. Meclisteki Adalet Komisyonu'nda görüşüldü ve kabul edildi bu teklif. Bu teklif neyi öngörüyor? Tabii ki yollarda trafik kazalarını daha düşürmek ve bu kazalara bağlı yaralanma ve ölümleri bir daha azaltmak adına trafik cezalarının daha yaptırımı yüksek olması öngörülüyor. Tabii ki yaptırımı yüksek ne demek? Bu cezaların ücretlerinin katlanması anlamına geliyor. Aynı zamanda hep konuşuyorduk işte ya bu cezalar hani özellikle çok büyük hani insan hayatını tehlikeye atabilecek hareketlere yönelik cezaların özellikle maddi olarak kalmaması, işte bu sürücülerin işte ehliyetine belki sınırlı süre el konması, tekrarlanması halinde ehliyetin elinden alınması gibi büyük yaptırımların da olması gerektiğinden her zaman bahsediliyordu. Biz de bahsediyorduk. Artık bu yeni düzenlemeyle birlikte ciddi yaptırımlar geliyor. Baktığımız zaman neler var? Mesela dur ihtarına uymamanın cezası yeni düzenlemeyle birlikte 200 bin TL olacak. Yani gerçekten artık ciddi rakamlardan bahsetmeye başlıyoruz burada. Bununla da kalmayacak. Dur ihtarına uymayan kişinin ehliyetine 60 gün süreyle el konulacak. Araç da 60 gün süreyle trafikten men edilecek. Gerçekten baktığımız zaman ciddi bir yaptırımla karşı karşıya olacaktır bu kurala uymayanlar, dur ihtarına uymayanlar.
Evet, bunun dışında tabii, ben hemen şöyle parça parça karışayım aslında olayı. Dediğin çok doğru. Şimdi mesela bazen görüyorsun zaten televizyonda rezalet yani işte maç çeviriyor, yok üfledin üflemedin işte aman arabayı bırakıp kaçmalar bilmem neler falan, o rezalet görüntüler zaten var. Ama bu dur ihtarına uymayıp da işte bir de polis ezen mi dersin, insanlara çarpan, arabalarına çarpan mı dersin, yani dur ihtarına uymuyor, kaçıyor. Neden? İşte iki şeyden kaçabilir, uyuşturucu var, alkol var, bir şey var, kaçıyor. Ya da işte ne bileyim bir alkol daha önce var da mesela bir daha yakalanacak, ehliyeti yok falan, daha çok dert olacak falan. Bunlar var ya, bu yani ateş de edemiyorsun. Etsen işte diyelim ki yani çok boş yere de birini hayatı belki kararacak. Belki hani onu ateş edeceksin ama masum birisine bir şey olacak diyelim. Türkiye'de zaten ateş etme konusunda bir sıkıntı var malum. Ama yani bu bir taraftan da bunlar suçlular yani diyelim. O yüzden bu hani bunu gerçekten caydırıcılığını arttırmamız gereken bir durum vardı. Umarım işe yarar. Men etme olayı, yani yakalandın men etme, arabayı alma olayı. Evet ehliyeti alıyorsun ama ehliyeti alsan da adam kullanıyor zaten arabayı. Arabayı bağlamak belki yani bu anlamda daha iyi bir çözüm olacak. Arabasını bağlatmak bilmiyorum anayasaya uygun mu? O yüzden burada da gene trafikten men etti diyor. Hani bir yere büyük ihtimalle yedemine falan koymayacak arabayı. Yani hani sadece trafiğe çıkamazsın diyor olabilir. Çok emin değilim. Bilmediğim için böyle söylemiş olayım. Ama benim anladığım o oldu. Trafikten men edeceksin ama yani peki sonra ne olacak? Bana göre de arabayı çekeceksin, kalacak, vermeyeceksin arabayı. Böylece ancak iş çözülür. Yani araba da aynı sürede. Ama tabii şirketin arabası olur, ne bileyim birinin arabası olur. O zaman işler tabii karışacak. Yani araba benim değil ama ben o arabayı kullanırken işte atıyorum ailesinin arabasını kullanıyor. Tamam babasının arabası ama işte bilmem ne olmuş. Eşinin arabası bilmem ne olmuş. Ya sanki bunları biraz çözmek gerekecek. Belki men etme o anlamda sanki iyi bir karar gibi görünüyor. Belki caydırıcılığı biraz daha artabilir. Caydırıcılık mutlaka ve mutlaka yani şart, aşırı böyle şart. Ki zaten mahkemeye evet. gitsen biliyorsun ya, adam Y çizgisinde sarhoş, ehliyetsiz adam eziyor, öldürüyor, 4 ay sonra çıkıyor. Yani hani bu
ne yazık ki.
Ya bu hani yok yani işte nasıl olabilir? Yok, o yüzden bari cezalarla hani bir yerde hani şey ya tamam öldürsem bilmem ne falan filan değil de bununla uğraşırım falan diye düşünürse diye bir ümit diyorum. Sözünü fena kestim. Buyursunlar.
Estağfurullah. Tabii son dönemde çok fazla konuşuluyor. Çünkü sosyal medyada bununla ilgili çok fazla olay görüyoruz. Hani trafikte işte yol verme kavgası oluyor. Başka nedenlerle işte yok laf attın, yok yan baktın, şöyle oldu, böyle oldu. Hop hemen arabadan iniyor. Yanında bir saldırı herhangi bir aletle işte suç aleti, bıçak olur, sopa olur, demir olur, bir şey olur. Hemen arabadan iniyor, karşı tarafa saldırıyor işte. Karşıdaki aracın yumruklayanlar, videolar falan, bunları çok fazla görüyoruz. Saldırgan davranışlara da bu yeni düzenlemeyle birlikte ağır cezalar geliyor. Özellikle şunu da görüyorduk işte, konvoyla yol kapatma. Bu çok fazla, belki insanların acelesi oluyor, sıkıntılı durumları oluyor, ona rağmen yol kapatıyorsun. Bunlar işte saldırı amaçlı araçla takip, konvoyla yolu kapatma, şerit ihlali yapılması gibi durumlarda 90.000 TL gibi ciddi bir cezayla karşı karşıya olacaklar. Az önce bahsettiğim gibi saldırı amaçlı takip veya araçtan inmenin cezası da 180.000 TL olacak. Ehliyete de 60 gün süreyle el konulacak. Yani 180.000 TL gerçekten günümüzde ciddi bir meblağ olduğunu söylemek lazım. Bence herkes için ciddi
bence
bir
meblağ. Yani, o yüzden yapmak istemezsin. Hani yani başını bu sebepten dolayı 180 bin lira derde sokmak istemeyeceğini düşünüyorum ben de.
Bence
de. Gene sokar yani, der ki tamam ya veririm der. Mutlaka olur ama büyük bir yüzdelik bölümün mutlaka bunun içerisinde elimine olacağını düşünebiliriz rahat.
O birilerinin yine hani yapar dediğin olay şu, gerçekten bu trafik cezaları doğru bir şekilde uygulanırsa, hani adamına göre, şuna göre muamele yapılmazsa, evet. iptal edilmezse ben o birilerinin de artık yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü 180.000 TL gerçekten ciddi bir meblağ. Büyük oranda böyle kavga durumunda araçtan inmelerin, saldırmaların önünü kesecektir diye düşünüyorum bu cezaları.
Ya geçen şey vardı hatta, işte yani şey diye değil ama BJK plaka, işte böyle bir lüks bir araç, içinde genç bir çocuk, valinin yeğeniyim mi diyor, valinin bilmem nesiyim mi diyor falan onlar. Evet. Ondan önce de biliyorsun yine çok konuşulan işte iki hanımefendi kullanıyor. Bu diyor şeyli bir araç, tanımlı bir araç. Şimdi adı aklıma gelmedi. Orada böyle resmi bir şey söylüyor. Bildiğin yani eğlenceden dönüyorlar. Emniyet şeridine girmiş böyle cayır cayır geçiyor. Çakarlarla falan filan geçiyor. Ya bunlar şimdi, bunlar da sanki ben öyle anlıyorum. Ben öyle hissediyorum. Yani o diğer çocuk da, yani iki ayrı kafada insanlar olduğunu tahmin ettiğim bir grup bu. Hani ikisi de bir şekilde bence paraya pula güveniyor. Yani benim anladığım, yani evet paraya pula derken işte network'ünü, ağına güveniyor ama yani parası olduğu için de güveniyor gibi görünüyor. O yüzden evet. Hani onları evet böyle ard arda olur, bir şey olur falan, orada etkiler ama diğer türlü gerçekten büyük bir kısmını temizleyebilir. Bir de şey diyecektim, bu bahsettiğin aslında hani yol kesme, işte takip etme falan filan, bu da gerçekten çok da sık görünen de bir şey aslına bakarsan. Kamerayı ben mutlaka öneriyorum burada izleyicilerimize. Çünkü hani beni takip etti diyeceksin, tamam nasıl kanıtlayacaksın ya, adam bir daha o şeye bakacak edecek hani. Ne bileyim diyeceksin ya, Mobese'den bak, bilmem neden bak. O zor işler yani bunlar. Telefonla çekmen lazım. Araba kullanırken telefonla çekmek de bir başka bir dert. Yani evet. Bence hani mümkün mertebe gerçekten çok ucuzdan çok pahalıya kadar bir sürü kamera seçenekleri var. Mutlaka sürücülere ön arka kamera. İkisini de tavsiye ediyorum böyle set halinde.
Bence de olması lazım.
Mutlaka olsun. 24 saat zaten bir şeyle uğraşmıyorsun. Yani şöyle oluyor. Açıyorsun, kayda başlıyor. Yani hele ki kontağa bağlatacağın bir pak kitiyle alırsan onu, kendi açılıyor, kendi kapalıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun zaten ve görüntüleri de hep üstüne silerek, ekleyerek yapıyor. Yani sen bir daha gir, sil falan filan da yapmadığın için ne zaman ki önemli bir şey olursa o zaman ona zaten aç bak yani. O yüzden böyle bir şey Türkiye'de, Rusya'da biliyorsun o sigorta şirketleri çok dolandırıldıkları için kamera sistemlerinin mecburi olduğunu hatırlıyorum, biliyorum. Türkiye'de de bana göre bunca olaydan, bunca şeyden dolayı ve tabii ki kasko aslında sigortacıların da biraz hani lobi yapsalar ekletsinler. Madem yani işte nasıl devlet şey dedi, ya şu özellikler artık olsun, sıfıra basatacaksan bunlar artık olsun yani dedi. AB'nin fi tarihinden beri yaptığı olayı sonunda biz de bir kısmını getirmiş olduk. Bunu da sigortacılar diretsin, yapsınlar. Yani kaskosu olan adam yapsın. Sigorta zaten öpe öpe yapıyoruz yani, bu sigortayı yapıyoruz. Hani o da iyi de para evet. dalıyor artık bizden. Tamam desin ki tamam ya, ben sana özel cazip bir şey yaptım. Devlet kampanyası yapsın, bir şey yapsın, söylesin birileri. Nasıl bir babayiğit çıktı, TOG'u yaptı. Desin ki ya tamam, hani işte insanların iyiliği için işte biz de anlaştık. Okullarda Fatih projesiydi. Yollarda da karayolları bu projeyle bütün araçları da tabii o zaman şey çıkacak. Yani birileri diyecek, "Aa ulan bizi takip edecekler falan filan" olacak, ama ya bunu internet koymadığın zaman seni takip etmez. Yani onu koyma. Burada kamera ile ilgili de deyince İbrahim Haskaloğlu'nu da buradan hemen tebrik edelim. Bir gizli kameralarla ilgili dosya da yapmıştık biz. Bu sağda solda bungalovlardaki işte günlük kiralama evlerine, nerede offsite varsa hani oralardaki kameralar falan diyorduk. Meğersem bambaşka yerlerde de bu kameralar çıkmaya başlamış. Meğersem bir çete de varmış, böyle büyük bir çete. Sen zannediyorsun ki bir kamera alıyorum. Hadi bunu da donanma ver diye anlatmış olalım. Kamera alıyorum zannediyorsun gizli. Ya işte acaba çocuğuma kötü mü davranıyor diyorsun. Kamerayı koyuyorsun buraya, gizli kamerayı. Ve o kamerayı satan adam, satan kişi aslında çoktan tezgah kurmuş. Sen çocuğunu izlediğini veya işte o evdeki diğer kişiyi izlediğini düşünüyorsun ama o da seni izliyor. Yani arka kapı koymuş, senin bütün görüntüleri o da alıyor. Dolayısıyla evde bir yere koydun, işte çocuğunun görüntüleri, ailenin görüntüleri, ne bileyim mağazanda bir yere koydun onun görüntüleri, her şeyi bunlar böyle alıp büyük, daha büyük bir endüstri içerisinde kullanıyorlarmış. Tebrik ederim. Güzel bir, gerçekten her zaman dertli konulardan bir tanesidir bu arka kapılar. Özellikle bu cihazlarda. Yani her gördüğün, bilmediğin markasız cihazlara, işte ya bu yapıyormuş falan diyen cihazlara atlamak önemli. Ama burada tabii araç kamerası durum böyle değil. Yani araç kamerasında internet yok. Sen Wi-Fi'ne bağlanırsan onun oradaki görüntüleri alıyorsun falan. Mutlaka ve mutlaka tavsiye ediyorum. Türkiye gibi bir yerde başınıza her şeyin gelebileceğini. Çünkü kamerayı söylediğinde fark ediyor musun? Mesela telefonla çekiyor ya, insan bir sinirleniyor önce.
Evet.
Yani şimdi artık görüyorum bir duruyorlar böyle. Hani bir şey yapıyor. Hani çektiğini fark edince bir frenliyor. Çünkü diyor ki ulan akşama sosyal medyada ünlü olabilirim ben diyor. Bir de şimdi bu cezalar da geldiğinde. Çünkü bazısı ünlü olmayı ister. Ama bu cezalar geldiğinde hem ünlü oldum hem para verdim derse iş değişebilir. Çünkü ona para vermeyecekler.
Aynen öyle.
Kamerayı söylüyorsun. Kamera çekiyor abicim. Ne yaptın? Yolda ya bugün bir şey mi yaptın? Sen haklı olduğunu düşünüyor musun? Geldi sana saldıracak mı? Kardeşim kamerada var. Yani polisi çağır, birisini çağır. Kamerada var de, camı açmadan kamerada kayıtlı de, bitti. Hani bu da bir not olarak da uzatılmış bir otogündem parçası olarak bunu söylemiş olayım. Peki. Başka neler var? Var mı böyle güzel? Vallahi hani kamyoncuya döndüm. Vardı yani böyle buzlu de kamyon. Oh! Diyor hani, bir de saydırıyor böyle. Diyor kendi işte. Ha! Diyor gittin diyor falan. Buzlu buzlu çarpıyorlar falan. Şimdi ona benzedi bu. Yani böyle hızlı basıp basıp gelene şu an cezaları söylüyorsun. İnşallah işe yaradığında böyle görürüz. Yani o kamyoncunun zevkini şu an yaşamıyorum henüz. Ama sanki olacakmış gibi hissettim.
Evet, aslında dediğin gibi daha böyle tabii ki yaygın cezalarda baktığımızda, örneğin kırmızı ışıkta geçmek, kırmızı ışık ihlali, alkollü ve uyuşturuculu şekilde araç kullanmak. Onun dışında tabii ki hız limitlerini aşmakta böyle katlamalı cezalar karşımıza çıkıyor. Özellikle hız limitleri, biliyorsun Türkiye'de en fazla trafik cezalarının trafik cezalarında en fazla ihlal edilen konu bu. Kazaların da en yüksek sebeplerinden bir tanesi. Hız limitlerinde böyle katlanan cezalar geliyor. Tabii ki yine aynı şekilde de ihlale göre ceza uygulanıyordu ama yeni kuralda şöyle. Hız sınırlarını 11-15 km/saat aşanlar 4000 TL, 21-25 km/saat aşanlar 8000 TL, 36-45 km/saat aşanlar 15000 TL, 66 km/saatin üzerinde aşanlar 30000 TL'lik cezayla, trafik cezasıyla karşı karşıya kalacaklar. Yerleşim yeri dışındaki cezalarda yine benzer bir şekilde kademeli artış olacak. Baktığımızda şöyle, 45 yerleşim yeri içerisinde hız sınırını 46-55 km/saat ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 km/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 km/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süresiyle sürücü belgeleri geri alınacak diyor. Yine bu şekilde hız ihlalinde de trafik cezasının yanı sıra sürücü belgesine belli bir süreyle el konması durumu var. Yine her zaman konuştuğumuz şeyler, kırmızı ışık ihlalinde de aynı şekilde katlamalı 5000 TL'den başlayıp işte 6. ihlale kadar 80.000 TL'ye kadar çıkan bir ceza söz konusu ve 3. ihlalden sonra ehliyete 30 gün süreyle el konması, geri alınması durumu var. 6. ihlalde yani bunu ciddiye almadınız, kırmızı ışıkta 6. defa geçtiniz, artık sürücünün ehliyeti tamamen iptal edilecek şeklinde böyle bir yeni trafik cezaları söz konusu. Şunu söylemek istiyorum ben, hani evet yaptırımların her zaman artmasını istiyoruz ama yani bu trafik cezalarını arttırmak, işte 5000 liradan 50.000 liraya, 100.000 liraya çıkarmak sadece tek çözüm değil. Bunun yanında başka önlemlerin de alınması gerekiyor. Bu uygulamaların doğru bir şekilde yapılması gerekiyor ki hani insanların caydırıcı olması açısından ve hani bunu trafik cezalarını yani ekonomik bir şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Hani işte biz trafik cezalarından bir sürü para alırız, şöyle yaparız, böyle yaparız gibi görmemek lazım. Bunu insanların yararına nasıl daha iyi şekle getirebiliriz diye düşünmek lazım. Umarım bu şekilde düşünülüyordur. Umarım bu şekilde uygulanacaktır yeni cezalarda. Bakalım artık tamamen yasa haline gelirse, geldiğinde daha detaylı konuşuyor oluruz bunları.
Vallahi ağzına sağlık. Dediğin çok doğru. Son söylediğin kısım, uygulama kısmı son derece önemli. Yani işte hem bir de böyle işte Ahmet'e var Mehmet'e yok tarzında bir şey olmaması şart. Yani o hani güveni kıracak. Mesela niye arabaya gelip de işte vurma kırmadı, geldin cama vurdun. Yani şehir eşkıyalığı, ne de trafik magandası diyoruz ya. Yani onun için mesela çok önemli. Çünkü o şehirde artık yaşamayı, ya Türkiye yaşanmaz hale geldi dediğin, dedirtilen bir konu bu. Yani onu görünce diyorsun ki ya burada yaşanmaz kardeşim, işte bak görüyorsun neler var falan filan. Ya bunu engellemek o yüzden önemli. Bunu da söylediğim gibi yakalamazsan, buna cezalar kesilmezse tabii ki bir anlamı yok. Yani bunu böyle yapmışsın yok. Veya dediğin gibi yani sırf cezayı kesmek için, sırf para, hani işte hep söylenir ya işte polislere koçan verildi o koçanı bitirecek falan gibi bir şey söylenir. Ne kadar doğru yanlış bilmem ama zaman zaman bu vardı. Eskiden vardı en azından. İşte koçanı bitirmeye gelmiş falan tarzında bir eleştiri gelir. Böyle olursa o zaman tabii o da ayrı bir dert. Yani hani ben yazayım abi işte geldi yazayım, ona böyle yazayım, buna böyle yazayım değil. Ha yani yazmak istedikten sonra bu arada yani trafikte biraz dolaşsan emniyet kemerinden tonla yazarsın. Çocukların önde oturmasından tonla yazarsın. Yani makas atmaktan tonla yazarsın ki makas atma da gene var bu işin içinde. Ya bunları biraz dolaşsan, biraz kamerayı koysan ve hani önlemini alsan zaten dediğin gibi yani otomobillerdeki ÖTV'yi düşürtecek kadar hızlı bir ilerleme sağlanabilir. Yani hani burada eminim. Bunu anlayana kadar da bazıları hatta şey der ya kardeşim ben bu kadar cezaydım, arabam o kadar değerli değil diyecek adam da çıkar veya tam tersine arabam çok değerli, param da çok. Hani bu kadar yedim ama ehliyetimi alıyorlar benim diyerek hani yani o sonrası da sorun olacağı için umarım sanki caydırıcılığı artmış olabilir. Burada sanki geçiş aşamasında bu hız meselesinde mesela hakikaten çünkü çok ciddi rakamlar yani bence süper olmuş. Çünkü sen anlatmıştın yurt dışında nereye gitmiştiniz, orada Estonya mıydı neresiydi hani her yerde kamera var demiştin sen test.
Gürcistan'daydı.
Nerede?
Gürcistan'da.
Gürcistan'da bak Gürcistan'da sen ne demiştin ya arabada hızlanamadık ki demiştin değil mi bulunduğunuz yerden dolayı.
Evet.
Ya bu mesela sana otomatik olarak onu adam yüklemiş orada demiş ki bak burada kameralar var sakın bunu yapma. Sen de şöyle demiyorsun ya aman boş ver bas git diyemiyorsun. Bunu tabii evet. Senin için yapıyorlar. Senin işte ne bileyim. O şehirde yaşayan akraban için, annen, baban, ablan, kardeşin birisi için yapıyorlar. Yani sen orada yavaş git ben de eğleneyim diye değil ki aslına bakarsan. Bir taraftan da bizim işte şeyi de geçmek lazım abi. Yani 82 kilometre nedir mesela Ankara'daki 82 kilometre sınır. Ya bir de bu şeyleri de hakikaten artık bir düzeltmek. Evet gelişen arabalarla biraz daha hız limitleri arttırılabilir doğru ama yani işte bu tip böyle garip garip uygulamalara da gerek yok yani. Hani o da bir başka bir dert olarak da onu da hani bir tarafa çok yükleniyor olmayalım da diğer tarafın da mutlaka düzeltmesi gereken şeyler var. Bence senin söylediğin en önemlisi uygulama meselesi. Bunlar evet ceza geldi. Uygulamadın adam yaptı geçti gitti ne olacak olmaz tabii. O yüzden bunlar son derece önemli efendim. Bence aslında haftanın haberi diyebileceğim bir konuymuş ama sen de böyle birazcık içimizi dökerek mi konuştuk? Ne yaptın? Evet. Evet, sıradaki haberimiz nedir sevgili Barış?
Sıradaki haberimiz yine bir elektrikli otomobil haberi. Trafik cezalarından sonra yine aslında özümüze dönmüş olalım. Q6 e-tron, Audi Q6 e-tron modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Haftanın başında veya önceki haftanın sonunda ucuz elektriklilerden konuşuyorduk. Inster geldi 1.319'a. Ardından daha ucuza 1.1 milyon seviyesine Citroen geldi. EC3 modeli geldi. Ama tabii ki daha pahalı, daha yüksek fiyatlı böyle lüks elektrikler de Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Q6 e-tron'da onlardan bir tanesi. Hem tabii ki Audi'nin diğer modelleri gibi hem klasik SUV hem de Sportback gövde tipiyle, daha böyle kupe silüete sahip Sportback gövde tipiyle satışa sunuldu. 6.460.382 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. Evet, elektrikli otomobillerde biraz daha içten yanmalılara göre ÖTV tarafında vergi avantajları var ama ona rağmen yine Audi olmasının verdiği durumla 6.5 milyon seviyesinde bir satış fiyatına sahip, hatta başlangıç fiyatına sahip diyebiliriz. Q6 e-tron özelliklerine baktığımızda Audi ve Porsche işbirliğiyle geliştirilen PPE, Premium Platform Elektrik adı verilen bir altyapı üzerine inşa edildiğini görüyoruz. 94.9 kWh'lik bir net batarya kapasitesi var. Brüt değil, net olduğunu altını çizelim burada. Çift motorlu quattro sistemi geliyor. 285 kW yani 387 beygir güç üretiyor. 0'dan 100'e 5.9 saniyede ulaşıyor Q6 e-tron. WLTP'ye göre bu batarya birlikte 619 km bir menzil sunuyor. Sportback versiyonda 630'a kadar çıkıyor bu. Biraz daha aynı özellikler ama işte o kupe silüeti otomobili biraz daha aerodinamik hale getirdiği için menzil noktasında böyle 10-11 km'lik civarında bir artış yaşanabiliyor. 800 voltluk elektrik mimarisi üzerine inşa edilmiş olması güzel. Bu tabii ki otomobilin 400 volta göre daha verimli çalışmasını ve tabii ki DC hızlı şarjının da daha yüksek olmasını sağlıyor. 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği mevcut Q6 e-tron'da. Bu da sadece 10 dakikada 255 km'lik bir menzil elde edilebilmesini sağlıyor. Toplama baktığımızda %10'dan %80'e şarj edilmesi sadece 21 dakika civarında sürüyor. Artık tabii ki hep şunu konuşuyoruz. Günümüzde elektrikli otomobillerin şuna bakmak gerekiyor. Doğuştan elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiş olması lazım. Tabii ki bu 800 voltluk elektrik mimarisi artık elektrikli araçlarda, otomobillerde bence standart haline gelmesi lazım ama evet, doğru biliyorum, maliyetli bir süreç ki bunda da görüyoruz. 800 voltluk elektrik mimarisi 6.5 milyonluk bir araba daha uygun fiyatlı maalesef şu anda, çok çok uygun fiyatlı. Yani Citroen'lerde olduğu gibi 1 milyon seviyelerine şöyle 800 voltluk elektrikli araç görmemiz şu anda çok mümkün görünmüyor ama İlerleyen süreçte en azından bu 800 voltun biraz daha maliyet düşürülerek standart hale getirilmesi lazım. Daha verimli araçlar görmemiz gerekiyor. Baktığımızda iç mekanda zaten Audi'nin klasik son yeni modellerinde gördüğümüz o 3 ekrandan oluşan konsolu yine Q6 e-tron modelinde de görüyoruz. 11.9 inçlik dijital gösterge paneli, merkezde büyük 14.5 inçlik bir multimedya ekranı ve ön yolcunun önünde 10.9 inçlik ona özel bir dokunmatik ekran daha yer alıyor ki ön taraftaki yolcu uzun yolculuklarda böyle sıkılmasın, kendi ekranı üzerinden içeriklerini tüketsin, işte video izlesin, oyun oynasın şeklinde konumlandırılmış durumda. 526 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Büyük bir araç. Arka koltuklar katlandığında 1529 litreye kadar çıkıyor. Bunun dışında elektrikli araç olmanın verdiği avantajla ön kaputun altında da 64 litrelik bir ek bagaj veya işte yurt dışındaki ismiyle frunk da bulunuyor. Dediğim gibi 6.5 milyonluk fiyatla Türkiye'deki lüks elektrikli araçlar arasına Q6 e-tron da dahil olmuş durumda Sportback versiyonuyla beraber.
Evet efendim. Valla ben de bir taraftan, benim ufaklık da burada olduğu için sevgili seyircilere hani söylemiş olayım. Tabii bazen home office çalıştığın zaman bu zorluklar da olabiliyor. Gel bakalım. Gel bakalım madem öyle. Hemen efendim bakın oto gündemde bazen arka planda görmediğiniz. Gel bakalım. Üzgün bir evet, oto gündeme bir konuk olarak böyle gelmiş olsun sevgili Ece ile beraber. Ooo, basının kuzusu. Evet efendim, şimdi tabii böyle güzel arabaları anlatınca insanın morali bozuluyor. Neden? Daha önce hep söyledik. Yani vergi avantajı olmayınca hani bu arabalara Türkiye'de çok bakamıyorsun maalesef. Halbuki bakıyorsun ki aslında senin iyi bir arabaya verdiğin para, yani daha doğrusu şöyle diyelim. Burada sıradan bir arabaya verdiğin para yurt dışında çok iyi bir arabaya tekabül ediyor. Yani Amerika'da falan baktığın zaman çok enteresan bir şekilde böyle bir durum var. Ama yapacak çok bir şey yok. Elektrikli arabalar bu anlamda sanki bu işi biraz değiştiriyor gibi. Bununla ilgili bir haber olduğu için bunu şimdi söylemeyeceğim. Hani neden o habere geldiğinizde onun devamını getiririz ama şimdi sıradaki haberimize gelelim. O sırada da sizi dinliyoruz sevgili Barış Bey ve sevgili seyircilerimizin de anlayışları için de teşekkür ediyoruz.
Evet, aslında sıradaki haberimiz yine bir elektrikli otomobille ilgili, Türkiye'nin elektrikli otomobille ilgili ama farklı bir konu. Nasıl farklı bir konu? Elektrikli otomobillerin çoğalmasıyla birlikte otomotiv dünyasında şunu görmeye başlamıştık. Hatta seninle geçtiğimiz böyle BMW'siydi, işte şuydu buydu, daha lüks premium üreticiler tarafında ne görmeye başlamıştık? Bazı özelliklerin aylık abonelik şeklinde sunulabileceği, hatta çok tepki görmüştü. Yani işte araçta koltuk, örneğin koltuk ısıtma var. Bunun yazılımı hazır, donanımı hazır ama yazılım yok araçta. Sen bunu aylık abonelik şeklinde aktif ederek o yazılımı araca indirip o özelliği kullanabiliyorsun şeklinde çok böyle tartışılan abonelik şeklindeki uygulamalar veya özellikler, bunu çok konuşmuştuk otomotiv dünyasında. Şimdi Togg da buna çok benzeyen bir özellik, bir paket karşımıza çıkıyor. Dijital premium paket üyeliği.
Adı da tehlikeli var bu arada. Yani dijital premium paket. Biraz böyle yani böyle deyince hemen insan abi premium bize bir şey var, bize bir kitle meseleler falan diye. Premium dediğin zaman dijital premium olunca şey, peki nedir hakikaten? Yani diğer konularda olduğu gibi mi konu? Hani biz çünkü eleştirdik bunları başka markalarda. Şimdi sıra demek belki de Togg'a geldi.
Evet, baktığımızda önce bir paketin içeriğini söyleyeyim ben. Şu özellikler sunuyor. Yapay zeka destekli dijital asistan. Yani işte bu dijital asistanları zaten günümüz otomobillerinde çokça görüyoruz. Birçok otomobilde var. Tek komutunuzla her şey böyle kontrol edebiliyorsun sesli bir şekilde. Hatta bunda yapay zekanın desteğiyle birlikte daha iyi sesini tanıyor, daha iyi algılıyor, daha iyi cevaplar verebiliyor. Ve kendini senin verdiğin komutlara göre veya işte sesine göre kendini geliştirebiliyor yapay zeka destekli olması sayesinde. Bu özellik bu paket kapsamında sunuluyor. Kesintisiz hücresel bağlantı. Hücresel bağlantı biliyorsun birçok artık otomobillerde olması gerektiğini söylediğimiz bu internet bağlantısı Togg'da mevcuttu. Ama artık böyle dijital premium paket kapsamında kesintisiz hücresel bağlantı özelliğinin sunulacağını görüyoruz. Her yerde çevrimiçi olabiliyorsun. True Store uygulamalarıyla işte birçok uygulamayı kullanabiliyorsun kendi hücresel bağlantı üzerinden. Dijital anahtar paylaşımı yine bu paket kapsamında sunuluyor. Yakınlarınızın işte Turum Oracle'lı cihazımla Teonix'e erişebilmesini ve kullanabilmesini sağlıyorsunuz. Statü mil kazanma ayrıcalığı sunuluyor. Bu kapsamda da, bu özellik kapsamında da gittiğiniz her 5000 kilometre için Miles & Miles'dan 500 statü mili ve 500 mil kazanabiliyorsun. Bu özellikler bu paket kapsamında sunuluyor. Özellikle bu paket için 6 ay için 1079 lira yani 1080 lira diyebiliriz. Bu şekilde bir ücret belirlenmiş. Yani aylık 180 TL'ye gelen bir paket olduğunu söylemek lazım. Trumor uygulaması üzerinden bu pakete abone olabiliyorsun. Biraz tepki gördü. Senin de yorumunu almadan önce ben şunu söyleyeyim. Birazcık tepki gördü Togg kullanıcıları tarafından. Neden? Çünkü zaten olan bir özellik işte bu paket içerisine dahil oluyor. Yani dijital, daha önce ücretsiz olarak sunulan dijital anahtar özelliği vardı. Hücresel bağlantı zaten sunuluyordu. Şimdi bu özellikler bu aylık abonelik şeklinde sunulan bu paket kapsamına alınıyor. Togg kullanıcılarından birazcık tepki gördü açıkçası bu. Şunu söylemek istiyorum. Hani hem bu şekilde bu özelliklerin paket kapsamına alınması tepki gördü. Hem de yani kullanıcılar zaten şunu söylüyor. Hani işte dijital asistan diyorsun, işte sesli komut diyorsun. Hani çok başarılı zaten çalışmıyor diye şeklinde böyle Togg kullanıcılarından yorumlar var. Hani bu paket kapsamında sunulan özellikler, hücresel bağlantı özellikle, hücresel bağlantının çok verimli olmadığı, çok da stabil çalışmadığı söyleniyor. Zaten stabil olarak çalışmayan bu özelliklerin aylık abonelik şeklinde ücretle sunulması, bu özellikler için ücret talep edilmesi Togg kullanıcılarını birazcık rahatsız etmiş durumda şu anda. Bakalım hani nasıl olacak? Şunu da söylemek istiyorum. Hani Togg zaten yeni bir marka. Kendi içerisinde çok böyle bir büyük bir müşteri kitlesi edinmiş. Hani uzun yıllardır pazarda olan müşteri bağlılığı dediğimiz durumu elde edebilmiş bir marka değil. O yüzden hani daha bu yeni başlangıç sürecinde böyle aylık abonelik şeklinde özelliklere, fonksiyonlara giriş yapması çok doğru mu açıkçası? Bakalım, onu ilerleyen süreçte görürüz.
Direkt ben söyleyeyim, bence değil. Hani ilerleyen sürece gerek yok, bence değil. Yani tam da söylediğin şey birinci sebep olabilir. Henüz buna yol var yani. Ama sanki benim anladığım, ben şunu hissediyorum. maliyetlerle başa çıkmak için galiba ek kalemler çıkartarak, yani işte hani ya bu maliyet kalemlerini çıkartalım. Özellikle burada tabii Turkcell söz konusu yani, çünkü Turkcell bir taraftan da tabii bu işin de bir parçasıydı. Onlar tabii kendi maliyetlerini büyük ihtimalle çıkartmaya çalışıyorlar. Sanki hani öyle olmuş gibi, yani buna şöyle demeseydi eğer, ya kardeşim data paketi satalım biz size deseydi, sanki bu daha bile kolay olabilirmiş gibi hissettim ben şu anda. Böyle dijital premium paketiydi ya, artık bunu biz böyle sunuyorduk ama biliyorsunuz bunun aslında her ay bir şeyi var, maliyeti var. Hani kullanmak isteyen varsa buyursun. Anahtarı, çünkü mesela dijital anahtarı niçin hani bir daha ücret sunacaksın? Olmaz ya, çünkü bu anahtar yani, tamam evet. Gerçekte mesela ikinci bir anahtar yapmak istiyorsun ama ya yani bu dijitalde de bunu gerçek bir anahtarmış gibi yapması, bilemedim. Tesla'da da bildiğim kadarıyla bir özellik var ama böyle hani onu acaba alırken ne veriyorsun vermiyorsun şimdi bilmeden konuşmuş olmuyor ama bana şey geldi yani, dijitalde yaptığın bir işi yani, çünkü sadece bir yere yetki veriyorsun yani, bir daha git falan. Burada ancak ne olabilirdi? Mesela dijital yapay zeka hikayesi işte kullanıyorsun ki, mesela ben tavan perdesini kapatmayla ilgili bir şey söylediğimi hatırlıyorum seninle yaptığımız test sırasında. Tavan perdesini, İşte tavan perdesiydi de mesela diyelim bir şey diyeceğim, başka bir üst perdeyi kapat diyorsun mesela, işte bu hani nedir bilmiyorum falan tarzında. Yani o kadar da yani bunun için para da almazsın gibi geliyor bana yani. O çünkü üst perdeyi tanımadı da işte tavan perdesini mi kapattık, tavanı mı kapattık, bir şey öyle bir şey demiştik, öyle kapatmıştı. Yani bu zaten, ben şimdi burada göstersem, benim çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, Korhan Özdurup. O yani 90'larda manuel arabada yapmıştı bunu yani. Şey işte konuşuyor, camları kapat falan diyor yani. Adam bunu yaptıydı o zaman, işte kit yapmışlar diye haber çıkmıştı bunu. 90'ların, yok 90'lar değil hadi diyelim 2000 olsun. 25 sene geçmiş kardeşim yani. Çok da yani şu bu basit işlemleri yapacak şey için de para alma yani. Yani bunu onun içerisine katmamak lazım gelir bence. Çünkü bunu çıkartsan zaten bu arabada ne kalacak? Yani diyelim onu vermedin, sıfır aldı bu adam. O yok, bu yok, elektrikli araba aldım kardeşim. Dışarıdan bakınca da heybetli görünen bir arabasın. Sanki biraz böyle gerçekten tartışmalı olabilecek bir karar olmuş gibi görünüyor. Bunu daha çok böyle Turkcell'e, tamam para ödenecekse, data parasıysa, bilmem neyse. Yani abi bu, biz bu arabada Turkcell'den başka bir şey kullandırtmıyoruz dersen. Çünkü ne, daha önce telefonlarda vardı. Telefon alıyorsun, sadece belli bir hat çalışıyor. Çünkü ondan almışsın. Diyordu ki bu Turkcell'e kilitli. Ya bunu da bir süre atıyorum mesela. 3 sene öyle yaparsın. 3 sene sonunda da dersin ki tamam artık serbestsin abi. Çünkü onda yıllarca sittin sene de bunu şey yapamazsın ya. Adama Turkcell kullanacaksın diyemezsin. Bunu başka bir şekilde de yapmak lazım. Gelir diye düşünüyorum. Böyle bir eleştiri ben de getirmiş olayım. Bence bu işi hafifletmek lazım. Rahatsız edici olmuş diyebiliriz rahatlıkla. Evet efendim. Sıradaki haberimiz nedir sevgili Başı kardeşim?
Evet, sıradaki haberimiz yine elektrikli otomobillerden gidiyoruz ama belli bir elektrikli otomobil modeli yok. Türkiye elektrikli otomobil satışında Avrupa'da 4. oldu. Bu arada dünyada da 8. en çok elektrikli otomobil satılan ülke oldu ciddi oranda. Yani ilk başlarda evet diyorduk hani Türkiye için belki elektrikli otomobiller biraz daha erken. Geçtiğimiz yıllarda bunu konuşuyorduk seninle ama hani son böyle 2-3 yıl içerisinde o kadar ciddi bir ivme gösterdi ki özellikle satışlardaki payı da ciddi oranda artmaya başladı elektrikli otomobillerin. Avrupa içerisindeki sıralamamız da zaten bunu net bir şekilde gösteriyor. Avrupa'da bu arada Nisan 2025 verilerine ilişkin böyle bir sonuca varılmış, onu da söyleyelim. Nisan 2025'te baktığımızda birinci ülke tabii ki Almanya, 45.535 tane elektrikli otomobil, elektrikli araç satılmış. İkinci sırada Fransa geliyor. Üçüncü sırada İngiltere 24.558 adetle, dördüncü sırada Türkiye var 13.191 adet Nisan ayında elektrikli araç satılmış. Bu da gerçekten hani Avrupa'da Türkiye'nin aslında elektrikli otomobillerde ne kadar gelişmeye başladığımızı gösteriyor. Bunun en büyük etkilerinden bir tanesi tabii ki her zaman konuşuyoruz. İşte TOGG'la beraber bu elektrikli otomobillerde ÖTV tarafında bir fırsat sunulması, bir teşvik diyebileceğimiz bir şeyin sunulması. Çünkü biliyorsun içten yanmalılarda artık yani %45-50'ler belki var mı? İşte artık otomobiller içten yanmalılarda %80'den başlıyor. Yok, aşağısı yok ne yazık ki. %80 içten yanmalılarda %80'den %220'ye kadar böyle ÖTV sunulurken elektrikli otomobillerde %10, %40, %60 gibi oranların sunulması tabii ki onları daha cazip hale getirebiliyor. Yurt dışında elektrikli otomobiller içten yanmalı muadillerine göre daha yüksek fiyatla satılırken Türkiye'de belki daha ucuz, belki de kafa kafaya geldiğini görebiliyoruz özellikle bu fiyatların. Bu da tabii ki elektrikli otomobillerin daha fazla tercih edilmesini sağlıyor Türkiye'de. Bu teşvik sunulmasaydı ÖTV tarafında bence satışlar bu denli yüksek olmaz diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha biz bu tarafta tutucuyuz. Biraz daha fiyata göre hareket ediyoruz. Çünkü bütçe odaklı hareket ediyoruz. Türkiye'de fiyat, bütçe çok önemli olduğu için bu konularda bu noktada bunu söyleyebiliriz. Dünyada da 8. olduk. Hani bunu da söylemiş olalım. Dünya çapında da gerçekten iyi bir sıra elde edilmiş durumda elektrikli otomobiller tarafında. Aynı şekilde şöyle bir haber de vardı. Aynı zamanda onu da bulmaya çalışıyorum. Elektrikli otomobillerdeki elektrikli otomobil satışları artmaya devam ederken aynı şekilde altyapımız da artmaya devam ediyor. Hemen hızlı bir şekilde onu da bulacağım. Soket sayısı, araç şarj soket sayısı 29 bini aşmış durumda Türkiye'de. EPDK'nın verilerine göre biliyorsun her zaman konuşuyoruz. Elektrikli otomobiller satışları artıyor ama bunu destekleyecek altyapının da hızlı bir şekilde aynı oranda artması gerekiyor. Baktığımızda Nisan sonu itibariyle Türkiye'deki elektrikli araç şarj soketi sayısı önceki aya göre %2.7 artarak 29.496'ya ulaştı. Bunlardan 17.231'i AC yani standart yavaş şarj dediğimiz, 12.265'i DC şarj soketlerinden oluşuyor. Mayıs ayında şarj soketi sayısının 30.000'i aşması bekleniyor. Türkiye'de gerçekten altyapı noktasında hani evet TOG'u az önce işte bu paket kapsamında eleştirdik ama Turugo elektrikli araç birimi, şarj birimi gerçekten bu konuda çok iyi çalışıyor. Türkiye'nin birçok ilinde, hatta 81 ilinde birçok bölgede Turugo'nun şarj istasyonlarını görüyoruz. Hızlı şarj istasyonlarını, işte 180 kW'lık hızlı şarj istasyonlarını görüyoruz. O noktada gerçekten bu noktada şarj istasyonu ağı işletmecileri arasında en iyi çalışan firmalardan bir tanesinde Turugo olduğunu söylemek lazım. Bunu da ekstra bir bilgi notu olarak iletmiş olalım.
Efendim şimdi ben de hemen şunu söyleyeyim. Yani tam olarak bence söylediğin sonu kesinlikle doğru. Vergi düşük olduğu zaman işte bak böyle listeye giriyoruz. Ki yani Türkiye diğer türlü bile aslında iyi otomobil satılan bir ülke. Fakat vergi düşük olduğunda insanlar araç yenileme konusuna çalışıyorlar ve yenileyebiliyorlar veya alabiliyorlar. Ama işte vergi böyle olduğunda yani gidip saçma sapan paraları vermek istemiyorsun. Niye? Çünkü diyorsun ki ya bunu XYZ ülkesindeki ZXY kişisi benden işte 3 araba daha düşük para vererek alabiliyor yani. Ben bundan 3 tane alıyorum ama bana verilen bir araba, onlar bir tane alıyor bununla diyor mesela. Yani ona geliyor aslında. Demese bile, haberi olmasa bile bu. Gerçek bu. Yani biz maalesef fena öpülüyoruz bu konuda. Şimdi bu da değişmeyecek belli ki. Yani buna değiştiremeyeceğiz de. Elektrikli arabalar bu vergi avantajı yüzünden de tamam, çok güzel. Evet, çok iyi. TOG var diye bir tanesi de bu. Evet, TOG üretiliyor diye şu an bu da var. Yerli elektrikli araba diye bir başka avantajımız olabilir demiştik. İşte onu Çinli otomobil markaları da gelip burada üretim yapsın diye seviniyoruz ediyoruz. Ama bana göre bunlar hayra alamet değil. Ya çünkü bunu gören birisi diyecek ki ya kardeşim bu baksana listeye de girmişiz, çok satıyoruz. Yani Sayın Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunu görürse hani Mehmet Şimşek bunu beğendi derler yani. Hani bu haberi beğendi diyebilir. %10'da ama biz bunu %20 yapalım. %20'yi de ama işte %30 yapalım. Öyle de olsa satıyoruz, böyle de olsa satıyoruz. Çinli gelsin işte 250, senle yayından önce konuşuyorduk. 250 binlik araba var mesela. 300 binlik araba var, 500 binlik araba var. Çinliye zaten %80 koyuyorsun. Vergiden vergi alıyorsun. Yani çünkü ÖTV'ye ekliyorsun. Bir de onun üzerine 120 KDV ekliyorsun. Yani o total rakama ekliyorsun. Yani şeye değil, o çıplak rakama değil. Pardon ama gerçekten hani bu anlamda korkunç durumdayız. Elektrikli arabalardaki bu satış artışı bu anlamda çok iyi. Ya işte mesela geçenlerde MG'den bahsetmiştik. Tamam, iyi güzel araba, işte şık şudur budur, benzinli olduğu için, işte Çinli olduğu için adamlar enteresan bir şekilde gene de işte 2.5 bilmem neye satıyordu. Diyorsun ki ya evet ya iyi olabilir mi falan diyorsun araba için. Diğerleri ama işte bak 100'e Citroen satınca yani kırpılmış oldu, kırpılmış araba ama güzel araba. Yani bence iyi bir, hani iyi bir seçenek çıktı gerçekten. İyi ki çıktı diyoruz. Ne diyoruz? Psikolojik sınır 1 milyonun altına gelse bilmem ne falan diyoruz. Abi yani bunu demek zorunda kalmak çok kötü. Başka Şimdi bu işin değişmesi riski bambaşka. Bana göre kapımızda bir risk var. Elektrikli araba alacak olanlar alabiliyorlarsa, ki Tesla alanlar zaten hani onlar bir yeni Model Y için epey bir uğraşıyorlar, didiniyorlar. Onlar da yani alabilen sanki bana göre tamamen kişisel zorlama bir kanaatle bunu söyleyebilirim. Bence elektrikli alabilen varsa, şu an alabiliyorsa alsın şu sıralar. Ama sanki bundan işte yeni yıla girerken bu işte de renkler değişebilir. Çünkü yani bu daha çok satılıyor. Elektrikli bak da işte yani biz de mesela diyoruz. Gerçi ben hala sen ve ben aynı şeyi konuşuyoruz. İkinci araba gibi, ikinci otomobil olarak düşünülebilir tarzında konuştuk biliyorsun. Ama yani hani Türkiye'de ikinci otomobil almak isteyebilecek hani ben kendime dahil ederek söylüyorum. Nasıl alacaksın yani, öyle kolay bir şey mi diye bakarsan da o da zor bir şey zaten Türkiye şartlarında. İşte bugün evet. Bir şey gördüm. 2015'te bir neydi, telefon muydu bir şey ya da bir araba mı? Tabii öyle bir şey olması lazım. 600 bin lira. Özür dilerim. Söylemem lazım. Şimdi böyle dedim olmaz. Hemen söyleyeceğim. Enflasyondan da böylece bir şeyden vurmuş olalım. Efendim neymiş? 2015'te tam altın 600 liraymış. 2015'te tam altın 600 TL'ymiş. 2025'te karpuz 600 liraymış. Ya geçenlerde gördüm. Volkswagen Golf reklamı var. Ya yani bugün ona telefon alamıyorsun. Yani iPhone'un bir modelini falan mı ne alabiliyorsun galiba, öyle bir şey. Yani hani böyle büyük bir fark var. Ya o yüzden işler çok karışık. Yani böyle bir ülkede de ben iki araba alayım, onun da vergisine talip olayım falan filan demek yani hiç akıllıca işler değil. İnşallah düzeldiğini görürüz diye ümit ederek söylüyoruz. Zaman zaman çok eleştiri geliyor bana da sana da geliyor olabilir. Ama ben bazen böyle savunma sanayinden bir şeyler anlattığım için veya işte Milli Eğitim Bakanı ile geçenlerde bir röportaj yapmıştık. Aslında oradaki gençler, teknolojiyle hemhal olan gençler vardı. Uğraşan, gerçekten bir şeyler çıkartan bazı oyunlar, hele ben bayıldım yani. Oradaki enerjiye de bayıldım. Şimdi orayı oluşturan, orada iyi bir şey var. Oradaki iyi anlatınca kötü oluyorsun bir anda. Yani buradaki kötüyü söyleyince de başka bir tarafa kötü oluyorsun. Maalesef. Bu iş böyle. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar diyorum ve çok çemkirdikten sonra sözü sevgili Barış Çankaya bırakıyorum. Her hafta olduğu gibi teşekkürler bizi izlediğiniz için. Buyursunlar sevgili Barış kardeşim.
Evet, ben teşekkür ederim abi. Her zamanki gibi kapanışımızı yapalım. Oto Gündem serisini izliyor ve beğeniyorsanız, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve sadece emoji de olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Hem bizim motivasyonumuz hem de YouTube algoritması için sadece bu birkaç saniyenizi alacak işlemler oldukça önemli. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.